Ayrım 6.
Biriyle 80 kilogramlık kaldırıyorsanız, diğeriyle 82 kilogramlık kaldırmalısınız. Tabii ki bu bir genellemedir ve çok sayıda gözlemden sonra oluşturulmuştur. Tek tek gözlemlere aynen uymayabilir. Weber diğer duyum halleri içinde benzer oranlar bulmuştur. Bu oranların gerçek değerleri, değişik duyumlara göre farklılaşmakla beraber her duyum için sabit bir oranın varlığı bulunmuştur. Weber bu sonuçlarını yalnızca fizyolojik bazı araştırmalar olarak görmüş, bilimsel psikolojinin kurulması için temel oluşturacağını hiç düşünmemiştir. Bu katkı Gustav Theodor Fechner tarafından gelmiştir. Gustav Theodor Fechner, 1801-1887. Şimdi 49 yaşında bir Alman profesörünü düşünün. Sabahleyin yatağında başında kebi ve gece kıyafetiyle uyanıyor. Önce yatağında biraz doğrulup birkaç dakika dinleniyor. Aşağıdaki mutfaktan taze kahve ve sucuk kokuları gelmektedir. Onun kafası ise yine zihin ve gövde sorununa takılmıştır. Kendisi zihin ve gövdenin aynı, temel gerçek hakkında iki ayrı konuşma biçimi olduğuna kesinlikle inanmıştır. Fakat bunu nasıl gösterecektir? Gittikçe maddeselleşen bir dünyayı buna nasıl inandıracaktır? Bu profesör Weber'in çalışmalarından da haberdardır. Leipzig Üniversitesi'nde birlikte çalışmışlardır. İşte o anda birdenbire çözümü açıkça görür. Weber'in çalışmalarını zihin ve gövdenin birliğini gösterebilecek bilimsel bir yöntem olarak kullanabilecektir. Bu yaklaşım daha sonra psikofizik adını alacaktır. Bunları düşününce yataktan fırlıyor ve buluşunu eşine anlatmak için aşağıya iniyor. Eşi onun bu olağan dışı davranışlarına alışkın olduğundan kendisini gülümseyerek dinliyor. Bir yandan da yemesi için teşvik ediyor. Ancak Fechner'in yatağında hayal ettiği bu çözüm yolu geçici bir fantazi değildir ve yaşamının bundan sonraki bölümünü etkilemiştir. Yukarıda size anlatılan öykü biraz hayal ürünüdür ve yazar tarafından detaylarıyla doğrulanamaz. Ancak yalın veriler doğrudur. Fechner gerçekten de psikofiziği bir sabah yatağında tasarlamıştır. Kendisinin çok yönlü ilgileri olan sabırsız bir kişi olduğu da doğrudur. Onun güçlü dinsel duyguları babasının bir köy papazı olmasına bağlanabilir. Bunun yanında materyalistik felsefeyi de çok iyi bilmektedir. Fechner 16 yaşında doktor olarak mezun olduğu halde doktorluk yapmamıştır. Bunun yerine akademik yaşantıya girmiştir. Fizik bilimine çok yakınlık duymuş, bu alanda da pek çok bilimsel eser vermiştir. Fakat dünyanın ölü maddeden yapıldığına ilişkin soğukkanlı bakış açısının hatalı olduğuna inanmıştır. Fechner'e göre her şey bilinçlidir. Dünya da ana dünya, bizler gibi bilinçli bir varlıktır. Fechner evrene bu şekilde bakış açısına, aydınlık görüş, maddenin bilinçli olmadığı şeklindeki bakış açısına da karanlık görüş adını vermiştir. Fechner psikofiziği kendi fizik bilgileriyle felsefi görüşleri arasında ortak bir anlaşma noktası bulmak için oluşturmuştur. O kendisinin zihin gövde sorununu çözdüğüne inanmakla beraber diğerleri bu görüşü kabul etmemişler ancak psikofiziği yeni bir alan olarak çok değerli bulmuşlardır. Weber yasası. Daha önce de belirtildiği gibi Max Weber bizim uyaranlar arasındaki farklılığı gerçek sabit değerlerden çok belirli bir orana göre fark ettiğimizi söylemiştir. Fechner, Weber'in gözlemine matematiksel bir ifade verip adına da Weber yasası demiştir. Weber yasası aşağıdaki gibidir. Artış büyüklüğü bölü orijinal büyüklük eşittir sabit bir sayı. Weber yasası başlangıçta yalnızca görme, duyma, dokunma gibi temel duyumlara uygulanacak biçimde oluşturulmuşsa da onu her türlü insan deneyimine genelleştirmek ilginç olabilir. Diyelim ki genç bir adam ilk kez bir işe giriyor olsun. Maaşının da ayda 400 dolar olduğunu, ilk maaş artışının ayda 50 dolar olduğunu düşünün. Bu adam zam sonucu belli bir miktar mutluluk duyacaktır. Biz bu mutluluğa açıklama kolaylığı açısından bir birim mutluluk diyelim. Buradaki soru, gelecek kez bu kişinin aynı ölçüde mutluluk duyabilmesi için ne kadar bir maaş artışı gerekmektedir olur. Acaba yeniden 50 dolarlık bir artış yetecek midir? Belki de hayır. Madem ki şimdi ayda 450 dolar alıyor, ilk mutluluk deneyimine benzer bir mutluluk duyabilmesi için daha fazla bir artış gerekmektedir. İşte burada Weber yasasını uygulayabiliriz. 400'ü orijinal büyüklük. 50'ye bölelim. Artış büyüklüğü. 50 bölü 400 eşittir 0.125. Elde edilen 0.125 sayısı bir ünite birim, mutluluk için gerekli sabit oranı temsil eder. Kişinin yeni maaşını $450 çarpı 0.125 ile çarparsak 56.25 çıkar. Bu 56.25 ilk deneyime benzer bir ikinci deneyim için gerekli olan maaş artışı olmalıdır. Bu örnek aslında genel ilkenin çok basitleştirilmiş bir şeklidir. Fakat temel ilke gerçekten geçerlidir. Herhangi bir iş yerinde en üst düzeydeki kişinin aynı derecede mutluluk duyabilmesi için işe daha yeni girmiş olana göre daha fazla bir zam beklentisi içinde olacağı açıktır. Şimdi para örneğini bir kenara bırakarak Weber yasasının duyu organlarına uygulanmasına dönelim. Fechner yasası. Fechner, Weber yasasında belirtilen temel ilişkinin ifadesini duysal deneylerden elde edilen verilerle grafiğinin kolayca çizilebileceği bir biçime dönüştürmüştür. Bu değiştirilmiş ifade Fechner yasası adı altında anılır. Duyum eşittir bir log uyarılma. Burada duyumlar deneyin yargılarına, K. Weber'in belirli duyum tipi için olan sabit katsayısına, log uyarılma ise belirli bir uyaran yoğunluğunun logaritmasına eşittir. Yukarıdaki formül ve ilgili tanımların bir örnek vermeden anlaşılması biraz güçtür. Bunun için gelin zamanı biraz geriye alalım ve diyelim ki 100 yıl kadar önce siz Leipzig Üniversitesi'nde bir öğrencisiniz. Profesör Fechner'in psikofizik deneylerinde gönüllü denek olmak üzere müracaat ettiniz. İki yuvarlak diskten oluşmuş bir kutunun önüne oturtuluyorsunuz. Fechner size iki kontrol düğmesini her biri bir disk için döndürerek disklerin parlaklığını kontrol edebileceğinizi söylüyor. Disklerin parlaklığı belirli bir ışık kaynağının yoğunluğunun fiziksel ölçümü olmaktadır. Daha burada ilerisini araştırmadan psikofizikteki kilit noktalardan birini görmüş oluruz. Parlaklık bir psikolojik boyuttur ve deneyin deneyimlerine bağlıdır. Yoğunluk ise fiziksel bir boyuttur ve uyarandan çıkan ışık miktarı üzerindeki ölçümlere ilişkindir. Fechner'in amacı parlaklık ve yoğunluğun belli bir yasaya bağlı olarak birbiriyle ilişkili olduğunu göstermektedir. Eğer bunu yapabilirse zihin ve gövdenin aynı şey olduğunu kanıtlamış olacaktır. Size düğmenin bağlı olduğu disk hafiften ışıklandırılıncaya kadar kontrol düğmesini çevirmeniz söyleniyor. Işığın varlığını fark ettiğiniz zaman ise durmanız isteniyor. Yavaş yavaş düğmeyi çeviriyorsunuz. Önce hiç ışık görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Sonra aniden hafif bir ışık fark edip duruyorsunuz. O anda Fechner kontrol düğmesinden ışığın yoğunluk değerini kaydediyor. Kontrol düğmesi kutunun yan tarafında, sizin yoğunluk değerini göremeyeceğiniz bir yerdedir. Fechner ilk kaydettiği bu değere görme için değişmez eşik adını vermiştir. Bu bir uyarının varlığını hissedebilmek için gerekli olan yoğunluktur. Gerçek bir deneyde ise ne Fechner ne de herhangi bir psikofizikçi bu değişmez eşiği saptayabilmek için tek bir gözlemi yeterli görmezler. Birçok kez tekrar edilen gözlemler gereklidir. Sonuçta bunların ortalaması alınır. Aynı deneyin türlü şekilleri de yapılabilir. Örneğimizdeki ışık uyaranı gittikçe artan bir yoğunluktadır. Aynı görsel eşik, ışık uyaranının yoğunluğu azaltılarak da bulunabilir. Gerçekte Fechner'de duysal eşiklerin ölçümü sırasındaki güçlükleri fark ettiği için çeşitli yöntemler geliştirmiştir. Şimdi yine Fechner'in laboratuvarına dönelim ve hayali deneyimize devam edelim. Şu ana kadar sizin sabit eşiğinizi bulduğumuza göre, bakalım ışık parlaklığında oluşacak farklılığı hissedebilmek için ne kadar bir yoğunluk artışı gerekecektir. Size yeniden ikinci diskin düğmesini çevirmeniz söyleniyor. Değer yine kaydediliyor. Fechner bu işlemi aracındaki en üst yoğunluk derecesine ulaşana kadar sürdürmenizi söylüyor. Diğer bir deyişle Fechner'in sizden istediği iki uyaran arasında bir seri ardışık ayrımlar yapmanız ve bir seri ancak fark edilebilen farklılıkları belirtmenizdir. Deney bittikten sonra Fechner kaydettiği verileri gösteriyor. Bu sayılara göz gezdirdiğinizde bu ancak fark edilebilen farklılıkları oluşturmak için gittikçe büyüyen sabit değerler gerektiğini görüyorsunuz. Örneğin bu değerler 21, 24, 30, 34, 40, 55, 70, 85, 100, 130, 195, 320 olabilmektedir. Fechner bunları bir grafiğe döktüğünde dikey boyut ancak fark edilen farklılıklar olmaktadır. Bunlar bir cetveldeki santimler gibi psikolojik birimler olarak düşünülmektedir. Yatay boyut ise fiziksel yoğunluk adını almaktadır. Bu grafikteki fonksiyon fiziksel yoğunluk ve ancak fark edilebilen farklılık arasındadır ve bir eğri oluşturur. Bunun nedeni birbirini takip eden her farklılık için daha fazla bir yoğunluk sabit değeri gerektiğindendir. Fechner bu eğriden fazla memnun olmamıştır. Çünkü bir eğri onunla ilgili veri analizini yapabilmek için gerekli olan aritmetiği karmaşıklaştırmaktadır. Ayrıca fiziksel yoğunluk arttıkça grafik de çok büyümektedir. Bu nedenle Fechner her puanı ona karşılık olan logaritmaya çevirmekte ve ikinci bir grafik yapmaktadır. İkinci grafikteki fonksiyon ise düz bir çizgi şeklini almaktadır. Böylelikle bu grafikten elde edilen verilerden düz bir çizgi için oluşturulan basit bir denklem yapılabilir. Fechner'in son formülü aşağıdaki gibidir. Duyum eşittir K log uyarılma. Burada duyum ancak fark edilebilen farklılıklardır. K düz çizginin eğimi, Weber'in belirli duyum türü için gerekli oranı. Log uyarılma ise ancak fark edilebilen farklılıkları oluşturabilmek için gerekli fiziksel yoğunluk değerlerine eşit olmaktadır. Fechner bu şekilde psikolojik bir değer ile fizyolojik değer arasındaki ilişkiyi düz çizgi denklemine dönüştürünce zihin gövde sorununu da çözdüğünü düşünmüştür. Bunlar ona göre her ikisi de aynı gerçeğe ait farklı isimlerdir. Filozoflar ve psikologlar Fechner'in bu çözümünden fazla etkilenmemişlerdir. İki değişken arasında bir ilişkinin varlığının gösterilmesiyle o iki değişkenin aynı şeyler olduğu kanıtlanamamaktadır. Her şeye rağmen psikologlar bu psikofiziksel stratejiye hakkı olan değeri yine de vermektedirler. Bilindiği gibi duyumların fiziksel ölçümlerle olan ilişkisi bugün bile süre gelmektedir ve Fechner'in yöntemleri hala canlılığını kaybetmemiş bir tartışma kaynağıdır. Kitabın yazarı kendi deneysel psikoloji derslerinde de öğrencilerinin psikofizik konusunu pratikten uzak ve akademik dünyanın fil dişi kulesine ait bir şey olarak değerlendirdiklerini görmüştür. Şurada hemen belirtmek gerekir ki, iyi yetişmiş çağdaş psikofizikçiler günümüzde devlet hesabına veya büyük örgütler için çalışarak epey para kazanmaktadırlar. Özellikle endüstri psikologları araç geliştirilmesi ve insan mühendisliği sorunlarında bu psikofiziksel verileri kullanmaktadırlar. Gustav Fechner'i çalışmalarının uygulanabilirliği ile pek ilgilenmemiş, eksantrik, garip bir hayalperest olarak düşündüğümüzde yanılmasak bile, onun gibi pek çok hayalperestin çalışmalarının sonradan beklenmeyen biçimde insan sorunlarına uygulanabildiği görülmektedir. Bu aşırı yaratıcı insanlar gecenin içinde parıldayan şeylere, maytaplara benzetilebilir. Onların fikirleri yaratıcı ve verimli zihinlerinden uçuşan bu parıltılar, kendileri gittikten sonra uzun süre parlak olarak yanan ateşler oluşturabilmektedirler. Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz, 1821-1894. Helmholtz 26 yaşlarında Alman ordusunda cerrah olarak görev yaptığı sıralarda, Fizikçiler Birliği'ne şimdiki ünlü enerji konservasyonu yasası diye bildiğimiz yasayı bir tebliğ ile getirmiştir. Bu yasaya göre enerjinin yok edilmediğini fakat form değiştirebileceğini öne sürmektedir. Bu fikir aslında kendinden önceki birçok kişinin de kafasından geçmiş olmasına rağmen o bunu ilk kez kesin bir bilimsel formülle belirten ve Almanya'daki bilim dünyasında çok genç yaşlarda büyük etki yapan bir kişi olarak bilinir. Bununla beraber fizik alanında bu kadar erken ün kazanması onun bir üniversitede fizik kürsüsünde pozisyon elde etmesini hızlandırmamıştır. Bu olay ancak Helmholtz 50 yaşlarında iken gerçekleşebilmiştir. Kendisine daha önceleri verilen görevler, atamalar, fizyoloji kürsülerinde olmuş, bu alana da pek çok katkılarda bulunmuştur. Örneğin Helmholtz sinirsel tepkilerin hızını ilk kez ölçen kişidir. Nörolojik, sinirsel tepkilerin kendisinden öncekilerin belirttiği gibi ani değil, göreli olarak daha yavaş olduğunu göstermiştir. Onun bu araştırması, gövde-zihin ikileminin varlığını desteklemek için kurulmuş olan felsefi yapıdan bir tuğla daha eksiltmiştir. Eğer zihin maddesel değilse, zihinsel olaylar niye belli bir zaman almaktadır ve belirli sinirlerin uyarılmasına bağlı olmaktadır? Görünüşe göre zihin bir yerde gövdeye dayanmak zorundadır. Helmholtz, Almanya'da Potsdam'da doğmuştur. Bir öğretmenin oğludur. Küçük bir öğrenciyken en çok istediği şey bir fizikçi olmaktır. Fakat ailesinin ekonomik durumu uygun olmadığından yüksek öğrenimini bitirebilmesi için başka bir yol araştırılmıştır. O sıralarda mezuniyetten sonra Alman ordusunda hizmet görmeyi kabul eden tıp öğrencilerine hükümet burs vermektedir. Böylece Helmholtz maddi sorunlarına bu pratik çözümü bulmuştur. Buna rağmen hiçbir zaman fizik bilimi için beslediği sevgisini yitirmemiş ve 50 yaşındayken sonuçta Berlin Üniversitesi'nde fizik kürsüsü profesörü olabilmiştir. Bu sıralarda zaten dünyaca ünlü bir fizikçi olarak da tanınmaktadır. Helmholtz'un büyük yeteneklerinden birisi belirgin olmayan bilimsel kavramları tanıtmaktır. Bu nedenle sık sık konferanslar vermiş ve bilimi sokaktaki adamın dikkatini açmıştır. Bazı eleştiriciler tarafından orijinal olmamakla da suçlanmıştır. Daha önce belirtildiği gibi enerji konservasyonu fikri tümüyle orijinal bir fikir değildir. Jung-Helmholtz renk görme kuramı da Helmholtz tarafından ileri sürülmeden önce Thomas Jung tarafından oluşturulmuştur. Her şeye rağmen takdir edilecek yanı, kendisinden önce bu fikirleri belirtmiş olanlara gereken değeri vermiş olması, bu fikirleri yalnızca kendisininmiş gibi aktarmamış oluşudur. Gerçekten de bilim dünyasında pek az fikir tümüyle orijinaldir. Genellikle daha önceki bazı kavramlar değiştirilerek katkılarda bulunulur. Bu nedenle Helmholtz'a yöneltilen eleştirilerin bir kısmı samimi eleştiri olmaktan çok kıskançlık belirten, kedinin uzanamadığı ciğer türünden tutumlar olarak değerlendirilebilir. Antivitalizm. Helmholtz, vitalizm, canlılık, hayasiyet, dirimsellik doktrinine hararetle karşı çıkan bir grup Alman fizyologlarından biridir. Helmholtz'un öğrenci arkadaşlarından biri olan Brücke de bir antivitalisttir ve daha sonra Erud'u en çok etkileyen hocalarından biri olmuştur. Biyolojideki vitalizm doktrini psikolojideki gövde-zihin sorununa çok benzemektedir. Hayat, protoplazmayı harekete geçiren, aktifleştiren, dışarıdan gelme ayrı bir güç müdür, yoksa hayat, bilinen bir takım kimyasal reaksiyonların birbirleriyle etkileşimlerinden oluşan bir şey midir? Vitalist görüşü savunanlara göre hayat, yalnızca kimya ile açıklanamaz. Burada mutlaka doğaüstü esrarlı bir yasa etkili olmaktadır. Bu görüş, ruhun ölümsüzlüğü, zihnin ayrı bir oluşum olduğu, Tanrı tarafından verilen, doğuştan gelen fikirlerden oluştuğu doktrini ile bir uyum halindedir. Diğer yanda antivitalist bir yaklaşım ise her şeyin en azından anlaşılabilir potansiyelde olduğunu, tüm olguların zihinsel olaylarla birlikte uygun şekilde sınıflandırılabileceğini, materyalistik bir dünya görüşünü savunmaktadır. Johann Müller gibi çok saygın kişilerin bile vitalist görüşte olmalarına rağmen Helmholtz, Brücke ve diğerleri onlara karşı çıkmaktan çekinmemişlerdir. Günümüzde artık çok az sayıda biyolog kendisini vitalist olarak değerlendirdiğine göre antivitalistler bu uğurdaki kavgalarını kazanmış sayılırlar. Bilme ve algılamada deneyimcilik. Helmholtz bir deneyimcidir. Ona göre bildiğimiz ve algıladığımız her şey temelde deneyime dayanmaktadır. Helmholtz, Kant'ın doğuştan getirilen a priori, deney öncesi bazı fikirlerimiz olduğu görüşüne karşı çıkmıştır. Söz gelimi Kant, geometrideki aksinomları bu a priorilere örnek vermiştir. Diyelim ki Euclid'in paralel çizgiler aksinomunu ele aldık. Uzayda ne kadar uzatılırsa uzatılsın, paralel çizgilerin hiçbir zaman birleşmedikleri açık değil midir? Bu ilkenin test edilebilmesi için gerçekten deney yapmamız gerekli midir? Bu işlemi deneysel olarak gösterebilmemize olanak olmadığı açıktır. Uzayda sonsuz gitmemiz olanaksızdır. Helmholtz, paralel çizgiler aksinomunun aslında yeryüzündeki deneyimlerimizden çıkarıldığını söylemektedir. Dünya Euclid'e bir düzlem gibi görülmüştür. Genelde pek çoğumuzda dünyayı bu şekilde algılarız. Paralel çizgiler kavramını, paralel tren yollarını görerek oluştururuz. Rayları ne kadar uzatırsak uzatalım birleşmezler. Helmholtz'a göre eğer insanlar yumurta biçimindeki bir dünya üzerinde yaşıyor olsalardı, Euclid geometrisinden çok farklı bir geometri oluştururlar. Euclid türü bir geometriyi düşünemezlerdi bile. Bu durumda bugünkü geometri aksinomlarımızı doğuştan getirilen fikirler olarak değerlendiremeyiz. Bu nedenle geometri aksinomlarımızı doğuştan getirdiğimiz için değil, deneyimlerimizden soyutlamalar yaptığımız için bildiğimizi düşünmek daha doğru olacaktır. Yukarıdaki tren rayları örneğimizi Helmholtz tarafından geliştirilen bir başka temel doktrine de uygulamak olanaklıdır. Bu algılamadaki bilinç dışı yordamalar, bilinç dışı anlam çıkarmalar doktrinidir. Diyelim ki ufuk çizgisine kadar uzanan tren raylarına bakıyoruz. Bunların paralel mi göründüğü sorusuna tabii ki evet diye bir yanıt verebilirsiniz. Nedeni sorulduğunda da paralel oldukları için diye atılabilirsiniz. Pek çok kişiye göre bu üzerinde durulmaması gereken önemsiz bir şeydir. Ama biraz durup da düşünürseniz burada algılamaya ilişkin önemli bir nokta olduğunu görürsünüz. Eğer algılarınızı daha dikkatli bir biçimde analiz ederseniz, retinanız üzerine düşen imgenin aslında birbirine yaklaşan iki çizgi olduğunu anlarsınız. Raylar sanki ufukta birleşiyorlarmış gibi görülmektedir. Biraz perspektif bilen, herhangi bir ressam iki boyutlu düzeye, üç boyutlu bir dünya çizebilmek için paralel çizgilerin belli bir noktada, birleştirme noktası, birleştirilmesi gerektiğini bilir. Gözümüzdeki retina da aynen ressamın tuvali gibi iki boyutludur. Bu durumda nasıl oluyor da kağıt üzerinde birleşen çizgileri gerçekten paralelmiş gibi görüyoruz? Kitabın yazarı bu soruyu öğrencilerine sorduğunda genellikle aldığı yanıt paralel oldukları için. Biz onların paralel olduklarını aslında biliyoruz. Retinamız üzerindeki imge önemli değildir. Önemli olan bildiğimiz bir gerçektir şeklinde olmaktadır. İşte bunlar deneyimci türden yanıtlardır. Bu açıklamalar deneyimlere ve öğrenmeye bağlıdır. Helmholtz da bu şekilde açıklamaları kabul etmektedir. Ona göre resimdeki rayların paralel olarak algılanması, retina üzerindeki gerçek duyumlara değil, geçmiş deneyimlerimizden çıkardığımız yordamalara bağlıdır. Bizim gördüğümüz paralel çizgiler değil, kendi yordamalarımızdır. Ancak burada eklememiz gereken önemli bir nokta vardır. O da bu yordamaların bilinçli mi, yoksa bilinçsiz mi yapıldığı sorusunun yanıtıdır. Tabii ki bu yordamaları yaptığımızın farkında değiliz. Bu istemli bir işlem değildir. Ancak Helmholtz'a göre bu yordamalar o kadar sık tekrarlanır ki, bir zaman sonra zihinsel alışkanlıklar haline gelerek, bilinç dışı olarak nitelendirilebilecek şekilde yerleşirler.